Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayım. Bugünkü konuğum Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş. Sayın Kardaş, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi anlar diliyorum. Sağ olun.
Sayın Kardaş, Diyarbakır'da HDP öncülüğünde Kürt partileri bir araya geldi ve siz bir basın metni okudunuz. Kürtler arasında, Kürt partileri arasında bir ittifak çalışması daha önce de vardı, seçimden öncesi de vardı ama daha çok toplum, kamuoyu bunu seçim odaklı biliyordu ama ortada seçim de yok. En azından alınmış bir karar yok, resmi bir karar yok. Ama sizin açıklamalarınızdan bizim anladığımız Kürdistan'ın ittifakın kalıcı bir hale gelmesi söz konusu. Neden böyle bir toplantıya ve böyle bir karara ihtiyaç duydunuz? Önce buradan başlayalım.
Doğrudur, aynen duyduğunuz gibidir. Tabii siz de biliyorsunuz, bütün kamuoyu bunu biliyor. Yıllardır, yani yüzyıllardır Kürtlerin çektiği bu sıkıntılardan dolayı her zaman birlik arayışı içinde olmuşlardır. Fakat maalesef bugüne kadar bu başarılamadı. Özellikle de kuzeyde. Şimdi bu kuzeydeki Kürtler anladı ki artık birlikten başka bir sıkıntımız yok ve çıkarımız ya bir çıkış yolumuz yok. Onun için biz mutlaka bunu başarmalıyız dedik. Fakat ilk önce 2019 Mart ayında yerel seçim için bir araya geldik. Seçim ittifakıyla bir birlik oluşturduk. Bugün, dün bir araya gelen kesimler, partiler, taraflar olarak. O zaman seçim için bir araya gelmiştik. Fakat o gün de demiştik ki bu her ne kadar bir seçim ittifakı olsa da bunu yarınlara taşıyacağız. Bir ulusal ittifak için bir adım olmalıdır diye düşünmüştük. Şimdi seçimi geçirdik. Seçimde de yani gayet güzel bir şekilde başarılı. Toplantılarımızı yapıyorduk ulusal birliği sağlamak için. Ancak bu korona hastalığı ortaya çıktıktan sonra pandemi, bundan dolayı bizim toplantılar yapılmadı 6 aydır falan. Fakat biz yeniden baktık ki bu korona artık yaygınlaşıyor gittikçe ve bir yaşanır hali geldi, doğal bir hal almaya başladı. O zaman dedik ki biz yani şimdi işimize bakalım. Onun için biz dedik ki bir toplanalım Diyarbakır'da HDP ile diğer kesimlerle, Kürt partileriyle biz bu ittifakları nereye taşıyabiliriz, bunun üzerinde konuşalım dedik. İlk toplantımızı dün yaptık. O toplantıda çıkan sonuç şu: hep birlikte tek sesle, oy birliğiyle şöyle bir kanat varıldı. Bu bir ulusal bir birliği sağlamak için, yani ulusal bazda, stratejik anlamda, yani bütün her şeyiyle olmasa bile bazı şeyler üzerine, ilkeler, prensipler üzerine bir anlaşabiliriz dedik ve bunun startını verdik. Bundan sonra dünkü toplantıda sadece start vermekti. Bundan sonra biz periyodik olarak ulusal bazda kitleler, ilkeler üzerinde anlaşmaya varmaya çalışacağız.
Bu nedir? Bu prensipler kamuoyunun da bilmesi açısından nedir bu prensipler ve ilkeler?
Prensipler eğer bunun adı ulusal birlikse, eğer bunun adı ulusal ittifaksa, o zaman Kürt ulusunun değerleri üzerinde birleşmemiz lazım. O konular üzerinde tartışacağız. O ön plana onlar çıkacaktır. Bunlar nedir? Bunlar Kürt halkının kültürüdür, dilidir, bayrağıdır, tarihidir, taşıdır, toprağıdır. Yani ulusal değerler üzerinde biz bu konuda anlaşmaya çalışacağız. Yani artık dünya bilsin ki Kürtler artık birleşebilirler, bir araya gelebilirler. Yani kendi davalarını, kendi sorunlarını birlikte tartışabilirler. Birbirlerinin önerilerini dinleyebilirler. Yani biz bunu kamuoyuna yansıtmaya çalışacağız. ve umut ediyoruz ki bu konuda başarılı oluruz.
Peki yani bu dediğiniz bu ilkeler prensipler içerisinde bayrak dediniz, dil dediniz, yönetim şekli de herhalde yani Kürtlerin bu
tarafı. Tabii Kürtlerin statüsü ne olacak onu tabii tabii o Kürtlerin statüsünü de konuşacağız. Yani bu bağımsızlık mıdır, özellik midir, otonomidir, kültürel özellik midir?
Konuşacak
yani
bunları mısınız? Efendim konuşacak mısınız yoksa konuştunuz mu?
Hayır dedik ya bunu dün start verdik. Bu evet. Konuşmalara başlamak için, bu toplantıları dizayn etmek için bütün toplantılarda bunları peyderpey yavaş yavaş dile getireceğiz ve bu konularda tartışacağız.
Peki burada bir hemfikir oluştuğu zaman siz kendi Kürt partileri kendi arasında bir hemfikir olduğu zaman bunu bir devlete mi sunacaksınız? Bir çağrı mı yapacaksınız? AKP iktidarına mı? Ne yapacaksınız?
Tabii eğer biz bu konuda bir fikire varırsak yani yapılacak nedir? Biz hangi statüyü benimseyeceğiz? Nasıl bir çalışmalar içerisine gireceğiz? Bunu bütün dünyaya, kamuoyuna deklare edeceğiz.
Peki bunun önünde bir engel var mı? Sizin anlaşamamanızın önünde bir engel var mı?
Bunun önündeki bir engeller var tabii ki yok olmaz. Yani bir sürü yerden engel olabilir. Olacaktır. Hem Kürtler içerisinde hem Kürtler dışında hem kamuoyunda yabancı yerlerden de yabancı ülkelerden de bu konuda tabii ki bizi engelleyecek sebepler çok. Yani bu konuda biz bunu biliyoruz. Bu konuda da duyarlı olacağız.
Nasıl yani Kürt partilerinin birleşmesini istemeyen işte Kürtler içerisinde ve Kürtler dışında aktörler mi var diyorsunuz?
Kürtler içinde de var tabii. Kürtler içinde aktörler değil de yani bazı kesimler olabilir, bazı şahıslar olabilir. Bugüne kadar biz Kürt politikacıları olarak bizi kendi kamuoyumuza, kendi Kürtlerimize, halkımıza belki bugüne kadar bir inanç, bir şey vermemişiz, albeni olarak sunmamışız kendimizi onlara. Bir de belki de ikna edememişiz, yanlış anlaşılıyoruz belki. Biz tüm bunları değerlendireceğiz ve halkımıza gideceğiz, kendimizi yeniden, eğer varsa hatalarımız affedilmesini isteyeceğiz, af dileyeceğiz, özür dileyeceğiz ve onlar da eksiklerini dile getirirler. Yani biz halkımızla bütünleşmeye çalışacağız. Tabii ki bugün halkın içinde bazı kesimler sosyal medyada çıkıyor. Bazı siz de tanık oluyorsunuz. Hoşnutsuzlukları vardır, efendim evet. Eleştirileri vardır. Hatta çok kötü bir şekilde yaklaşımları vardır. Fakat biz bu kötü niyetlere karşı sessiz kalıyoruz. Biz polemiğe girmeyeceğiz. Çünkü onların bilmediklerini belki biz daha iyi biliyoruz. Ve onları ikna metoduyla kendilerimizi tanıtmaya çalışacağız. Ve önemli olan bu halkın birliğidir. Bu halkın yaşamıdır, huzurudur. Uluslararası ve ulusal hak, şeyden doğan haklarından yoksun olduğudur. Bütün bunları birbirimizle bir kendilerine anlattığımız zaman herhalde ikna ederiz birbirimizi diye herhalde düşünüyoruz. Evet,
herhalde bu bahsettiğiniz kesim bu ittifakın içinde yer almak istemeyen kesim.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben kendi evimde otururum fakat başkasının evinin içini bilmem. Nasıl bir yaşam içeride olduğunu hiç bilmem fakat burada onları hep eleştiririm. Açsın, yolsuzsun, üstün yırtıktır, bilmem perişansın, yürütemiyorsun. Halbuki o evin içindeki içerisini bilmiyorum. O yaşam durumunu bilmediğim için ben burada haklı olarak bazı eleştirileri sunuyorum. O zaman biz evi açacağız. Evdeki yaşamını açacağız bu insanlara ki görsünler, gerçeklerini öğrensinler.
Buradan siz ittifaka katılmayan diğer Kürt partilere çağrı mı yapıyorsunuz?
Yani evet, şu anda bu bir çağrı sayılabilir de her zaman da çağrı yapmışız. Ben şahsen bu partiyi biz kurmadan, PDKT'yi kurmadan biz herkese gittik. Her kanala gittik, her örgütlemelere gittik, her tarafa gittik. Aydınlara, siyah politikacılara gittik. Dedik ki gelin birlikte bir boşluk var bize göre. Bir Kürdistan ismiyle bir parti kuralım bir ülkede. Demedik ben PDKT, PDKH, PDKB, PDKC isim belirtmeden sadece Kürdistan ismiyle bir parti kuralım.
Nasıl isim belirlediniz mi? Kürdistan.
O zaman hayır, böyle ben dostlara gittiğim zaman isim belirsizdi. Sadece isim Kürdistani Parti'ydi. O Kürdistan Halk Partisi olabilirdi, Demokrat Partisi olabilirdi, Sosyalist Partisi olabilirdi. Beraber karar verecekti. Fakat maalesef kimse, yani o taraflardan birisi gelmedi. Ama daha sonra ne oldu? Daha sonra da PDKT yasal olarak kurulduktan sonra da bir belki de yol açıldı. Türkiye'de memnunluk duyuyorum. Daha sonra Kürdistan ismiyle 3 tane parti daha da kuruldu.
Evet.
Biliyor musun? Ha şimdi bunun önündeki en büyük engel, onu söyleyeyim, bunu da öğrenmek istiyorsun. Birliğin önündeki en büyük engel ideolojiktir. Bu bir iki bencilliktir. Egoizm. Yani ben olursam birlik olur, ben olmazsam birlik olmaz. Bu diğeri de ideolojik. Fakat günümüzde bence eğer ulusal mesele bir ülkenin ulusu, bir ülkenin çıkarı, bir halkın menfaati söz konusu olduğu zaman bence ideolojileri arka plana itmemiz lazım. Bencilliği de kırmamız lazım. Ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah olur. Ben sanıyorum. Diğer dış güçler de tabii hepiniz biliyorsunuz.
Onları soracağım.
Evet, dış güçler Kürdistan'ın dört parçasını sömürgeleştiren güçlerdir. Bu her zaman her tarafta herkese karşı ayakta duruyorlar. Birbirleriyle birbirlerine sarılarak Kürt sorununu, Kürt davasını yerle bir etmeye çalışıyorlar. Yani dış güç dediğim bunlar.
Yani kimi kastediyorsun mesela?
Sömürgeci güçler.
Türkiye, İran, İran, Suriye, mesela Türkiye. Türkiye bunlardan tabii, biri
tabii.
Mi?
Tabii, elbette.
Erdoğan
şimdi Erdoğan, biz Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşu ile ve daha yıllar sonrasına da ben şahsen Erdoğan'ı destek verdim. Erdoğan'a da oy verdim. Yani onun problem başkanlığına yahut seçimlerine. Fakat gün gittikçe hükümeti MHP ile ittifaka girdikten sonra artık Kürtler arka plana atıldı, göz ardı edildi. Ondan sonra ve üstüne üstlük tehditler savunmaya başladı. O açıdan bugün de ortadadır. Artık bugün o günkü gibi AK Parti'nin duruşunda çok değişiklik olmuş.
Dediniz ki ben Erdoğan'ın partisine ve Erdoğan'a oy verdim. Muhtemelen siz kastettiniz geçmiş yıllarda.
Diyorum ya, kuruluşundan sonra mesela.
Evet. Niçin verdiniz? Yani Kürt meselesindeki duyarlılığından dolayı.
Kürt meselesi mesela biz o zaman şöyle düşünüyorduk açıkçası. Vesayeti kırdı. Kırıyordu o zaman.
Askeri vesayeti.
Askeri vesayeti kırıyordu. Sömürgecilik vesayeti kırıyordu. Bazı efendim ne bileyim Kürt sorunu vardı. Benim de sorunumdur. TRT Şaşı Kürtçe olarak açtı. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürtçe bölümleri açtı. Başka yerlerde Kürtçe dersler vermeye çalışıldı. Diplomalar verildi.
Yani
bu bizim,
bizim
için. Tabii. Bu evet. Bizim için yani bizim ulusalcılığımız tetikledi yani bir yerde. O azı onun için de dedi ki bu dünkülerden daha iyidir. Zaten Türkiye'de iktidar değişikliği Kürtleri çok da fazla ilgilendirmiyor. Önemli olan Kürtlerin kendi aralarındaki birliği veriyor. O açıda diyorum yani. Fakat bugün Erdoğan bayağı değişti, kendisi de bunu biliyor.
Nasıl tanımlıyorsunuz şu anda baktığınız zaman? Oy veren biri, çünkü oy da verdiniz. Şu an baktığınızda nasıl görüyorsunuz?
Şimdi ben hani bir de kendisi söylüyordu bazen, aldatıldık.
Yani siz de bunu mu diyorsunuz şu an?
Herhalde, başka ne diyebilirim ki?
Peki yani tabii siz sonuçta bir siyasetçisiniz, Kürt siyasetçisiniz ve konumuzda Kürt meselesi olduğu için ister istemez bu AKP-MHP koalisyonunda konuşmamız gerekiyor. Yani siz nasıl görüyorsunuz, tehlikeli bir süreç mi Türkiye açısından, gidişat, Kürtler açısından, bölge açısından?
İnsanlık açısından tehlikelidir. Değil sadece Kürtler, sadece Türkiye, sadece bölge.
AKP-MHP yani koalisyonu.
AKP ile MHP'nin birliği dünya için tehlikelidir. İnsanlık için tehlikelidir. Yani görünen kılavuz istemez deyimi ya. Herkes bunu biliyor. Yani şimdi Bu iktidarın etrafındaki hangi bir devletle barışmak kalmış mı? Herkesle kavgalıdır. Bütün Suriye'ye, İrak'a, Libya'ya, Lübnan'a, yani asker taşıyor, bilmem Azerbaycan'a. Yani şimdi bu kendi kendini yiyor yani. Artık bu onun için ki bugün dostları kalmamış bugün NATO içerisinde. Başka blokla iç içe giriyor. Yani bu sadece Türkiye için değil, biliyor musun? Yahut Kürtler için değil. Ama MHP ile ittifak gidiyor. Şu anda biz Kürtler şunu diyoruz. Ya AK Parti iktidar değil. Bugün biz bunu diyoruz. Bugün AK Parti iktidar değil. İktidarda MHP var. İktidarda MHP var. Şöyle diyebiliriz. Belki AK Parti iktidar MHP'nin kalemidir.
Ya da belki AK Parti budur sayın kardeş.
Hayır, AK Parti bu değildi. AK Parti bu değildi. AK Parti ne zaman ki MHP ile ittifak kurdu, AK Parti bu duruma düştü.
Peki Erdoğan'ın pozisyonu ne bu durumda? Eğer MHP iktidardaysa?
Sekreterdir.
Neyin sekreteri?
MHP'nin kalemidir diyorum.
Nasıl yani? Biraz açar mısınız?
MHP iktidardır. Evet. MHP istediğini söylüyor. MHP bir sorunu ortaya atar. Ertesi gün Erdoğan bunu dinlendirir ve onaylatır. Mesele budur.
Siz şu anda yani tam anlaşılması açısından soruyorum. Kamuoyu açısından yani izleyicilerimizi, dinleyicilerimizin de tam anlaması açısından. Siz şu anda Erdoğan'ın pozisyonunu MHP'nin MHP iktidarı var diyorsunuz. MHP'nin bir sekreteri olarak görüyorsunuz.
Yani o konuma girmiş. Yani o konumdadır. Yani ne kadar kendilerini AK Parti olarak kendilerini iktidar sanıyorlarsa bile MHP'nin her söyledikleri ortaya çıkıyor. İdam kalksın dediği zaman kalkar. İdam gelsin dediği zaman hemen olabilir diyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararları hiçe sayılıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede en üst bilim, en üst hukuk mahkemesi, anayasa mahkemesidir. İş orada bitiyor. Bütün başvurular orada sonuçlanıyor. Ama bugün anayasa mahkemesinin verdiği kararlar kabul edilmiyor bir yerel mahkeme tarafından. Ve buna bunun yolunu da MHP açtı. MHP diyor ki yani anayasa mahkemesi kimdir? Anayasa mahkemesini Cumhurbaşkanlığı sistemine ayarlamamız lazım.
Evet.
Bu ne demektir? Bu bir, yani ona söylediyse hemen ertesi gün kanunlaşıyor, şey yapıyor. Kanunlaşıyor. Evet. Onun için biz diyoruz yani bugün ve şu da var. Bugün Türkiye'de yerelde bütün yerel birimlerinde, illerde, ilçelerde, köylerde il ve il müdürlükleri ve genel müdürler yani hepsi MHP'nin elindedir. Yani yerelde hepsi MHP iktidarı. Evet. Onu diyorum.
Evet. Sayın kardeş, siz bölgede Kürt bölgesinde, Türkiye'deki Kürt bölgesinde siyaset de yapıyorsunuz, etkinsiniz de. Yani en azından sizin teşkilatlarınız da var. Peki oradaki AKP'lilerle irtibatınız var mı? Onlar ne düşünüyor? Ya yani onlar bu AKP'nin bu MHP'li ortaklığından memnunlar mı? Kürt bölgesindeki AKP'liler.
Kürt bölgesindeki AKP'liler, anladım. AKP seçmeni diyorsun.
AKP'li Kürt seçmeni diyelim. Evet.
Şimdi ben de bir seçmendim diyebilirim. Evet. Ama durum neyse o bir aynası olması gerekir. Yani bugün bir çıkar söz konusudur ülkede. Fakirlik vardır, ekonomi düşüktür, işsizlik çoktur. Ekmek yoktu, tarım işlemiyor, tarımda hayır kalmamış, köyler neredeyse köylerini boşaltıyorlar, şehirler gidiyor, şehirde de iş bulamıyorlar. Yani bu halk canından bezmiş ama bunları bünyesinde taşıyan bazı üst kesimler var, rant sahipleri ki bugün hem AK Parti'nin hem yeni kurulan diğer partilerin de üst seviyelerinde yer almaya çalışıyorlar. Onlar da rant için. Yoksa onlar olmasa bugün Kürdistan'daki seçmenin hiçbirisi sanıyorum çok az kesim Türk partilerine oy verirlerdi. Ama dediğim gibi imkansızlıklardan dolayı bir de bazı kanat önderleri diyelim öyle olsa yahut bir tanınmış insanlar ağasıdır, şeyhidir, bilmem ki kitle sahipleridir, çevre sahipleri olan insanlar il başkanlığına soyuyorlar, il başkanlığını alıyorlar, ilçe başkanlıklarını alıyorlar. Bunlar da her birisi birkaç tane Kürt'ü yanında himaye ediyor. Mesela budur. Yoksa bu olmasa zor çıkar Kürdistan'da bunlara oy.
Peki AKP, MHP'nin ve yeni rejimin Kürtler için nasıl bir tehlike söz konusu? Siz genel dediniz, bölge için dediniz de şu anki Kürtler için, Türkiye'deki Kürtler için nasıl bir tehlike söz konusu?
Şimdi bugüne kadar yani öyle çok yani bütün ülkedeki insanlar için tehlike var. Yani sadece Kürtler için değil, biliyor musun? Yani Aladdin Çakıcı bu kadar işi yaptı, ondan sonra tahliye oluyor. O diğer bir gazeteci, Anayasa Mahkemesi onun hakkında yeni kanun çıkarıp karar veriyor. Bunun aksini yerel mahkemeler karar veriyor ve bunu kabullenen de iktidarlardır. Şimdi bu bütün halk bunu görüyor. Gerek Türk halkı, gerek Kürt halkı, gerek diğer Türkiye'deki bütün halklar bütün bunları görüyorlar yani. Bir de Kürtlere gelince zaten öteden beri bu devlet Kürtleri sevmemişti ve Kürtler üç tane Kürt uzayda birleşirlerse bunların hesabına gelmez, fırsatları olursa engellerler bu birlikteliği. Evet. O açıdan biz diğer soruları dile getirmek de istemiyorum. Fakat Kürtler mesela bir Kürtçe konuştu diye mahkemeye verebiliyorlar. Yani bir Mahmud Alnak'ın olayı vardı değil mi?
Evet.
Yani
hocam biraz önce AKP Erdoğan iktidarınız işte geçmişteki yaptıklarını şey yaparken oy verme nedeninize açıklarken Kürtçe'ye getiriyorsunuz.
Kürtçe'ye bir açılım geleceği kaldı. İçin. Kürtçe'ye bir açılım yapılacağı, Kürtlere bir efendim benim de sorunumdu dediği için efendim ne bileyim yani o zaman biliyorsunuz Oslo olay vardı biliyorsunuz efendim.
Çözüm süreci
var. Dolmabahçe sorunu vardı, olayı vardı. Yani birçok o zaman ne bileyim çok şeyler oluyordu, gelişmeler vardı. Biz bu gelişmelerden biraz nasiplenebiliriz ileride diye.
Toplumda öyle.
Bir açılım yapabilir diye, bir Kürtlere bir refah, bir huzur, bir yumuşama gelebilir diye. Biz bunları tamam olsun dedik ama maalesef tam tersi, bugün tam tersindeyiz.
Peki o zaman şunu sorayım size. Siz Erdoğan'da yeni bir Kürt barışı hamlesi bekliyor musunuz? Çözüm süreci gibi.
Evet. Bekliyoruz. Çünkü seçim yaklaşır.
Bu bir beklenti mi yoksa sizce yapar mı?
Yani... Hayır. Yani gene Kürtlere hoş. Biliyorsunuz bugün Türkiye'de Kürtlerin oyları, Kürt seçmenin gücü iktidar olamaz ama iktidarları değiştirebilir.
Evet. Bu istatistik olarak kesin net.
Bu kesin ve nettir. Evet. Biz de biliyoruz. Dış güçler, dış devletler de biliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktidarı da bunu biliyor. Onun için herkes Kürtlerin oyunu almaya çalıştı. Ve yeni kurulan iki parti de Erdoğan'ın AK Parti'nin doğuşu da olduğu gibi bugün o mesajları veriyorlar.
Evet.
Ama biz dünden korktuğumuz için bugünkü mesajlara ne kadar sıcak bakacağımızı da şüpheliyiz.
Yani Kürtler şüpheli bu konuda diyorsunuz.
Tabii. Hayır, şimdi bu şey denemeyi, bu tecrübeyi aldık. Yani bugün her ne kadar bu parti iyi olabilir yani yarın bugünkü Erdoğan durumuna düşmeyebilirler de ama bize yıllardır sadece Erdoğan iktidarı değil. Bütün iktidarı CHP'de dahil. Bütün iktidarlar zamanında Kürtlere hoş görülmüş. Peki CHP'nin kaç tane Kürt raporu var?
27 tane.
Çok tane, çok var. Şimdi benim arşivimde var, çok var. Defalarca yapmış.
Evet.
İnönü yapmış, Erdal İnönü yapmış, efendim Süleyman Demirel yapmış, Ecevit yapmış, diğeri yapmış, yapmışlar. Yani herkes, her iktidara gelen, iktidara soymak isteyenler her parti Kürtler için bir rapor hazırlamış. Ve Kürtler efendim Dicle kenarında kayıp olan bir koyunu gelin benden isteyin
evet,
demişti.
Evet.
Şimdi tabii. Şimdi bugün ki yeni doğan, yeni kurulmuş partiler acaba Kürtler içerisinde mi örgütleniyorlar? Fakat ne kadar inandırıcı olurlar, ne kadar hangi teminatı verirler? O belli değil.
Siz bir köşe seçici olarak Erdoğan'a bu konuda güvenir misiniz? Tekrardan bir adam atarsa bu konuda.
Ben daha bu saatten sonra ancak Kürtlerle, yani böyle kendi evimde oturup söylemekle değil, Kürtlerle bir komisyon oluşturur.
Evet.
Bu budur. Yani eğer beni inandırmak istiyorsa, beni ikna etmek istiyorsa, bir KDP olarak, bir Kürt partisi olarak ve bütün var olan Kürt partilerini bir arada toplanıp kendisiyle birlikte orada bazı müzakereler sonunda anlaşabiliriz. O zaman belki inandırıcı olur.
Peki ama şu anda zaten mevcut durumda böyle bir şey de söz konusu değil.
Olmayınca
ilaçlı tam tersi bir durum var.
O zaman herkes
her gün HDP sevindim. Evet, her gün HDP büroları basılıyor. Çalışanlar gözaltına. Selahattin Demirtaş gibi bir siyasetçi hala içeride ve diğer milletvekilleri. Yani şu anda siyaset yerine daha çok savaş konsepti devrede. Güvenlik konsepti devrede. Peki son soru olsun artık. Kapatalım. Tekrar başa dönersek. Bu Kürdistan'ı ittifak başarılı olursa ve sizin de bahsettiğiniz bu prensiplerde anlaşılırsa nasıl bir etki yaratır? Türkiye açısından, Türkiye siyaseti açısından, Kürt siyaseti açısından.
Tabii bu bizim hangi ilkelerde anlaşacağımıza bağlıdır. Eğer hep biz bu bileşenlerin hepsi bir ikna edici bir şekilde ortaya çıkarsak, yani kendimizi ikna edersek, birbirimize güvenirsek, bu güveni birbirimize verirsek ve sağlarsak, ilkeler, ulusal ilkeler üzerinde ve demokrasi ülkeleri üzerinde gerçekten anlaşabilirsek, kimse bizim sırtımızı yere vuramaz. Bu böyledir. Kürtler, dedim ya, bir Kürtler eğer iktidar olamıyorsa bu ülkede ve iktidarı her zaman değiştirebilecek güçteyse, birliği sağladığımız zaman bizde güçlü o kimse yok Türkiye'de.
Bu birlik sağlanırsa önümüzdeki seçimlerde AKP, MHP iktidarını da yıkabileceğimiz...
İstediğimiz zaman istediğimiz iktidarı yıkarız. Eğer bu birlik sağlanırsa. Tabii bu birlik ben sadece Kürtler açısında bilmem şöyle bu kır, çat bilmem... affedersin kötü laflar söylemekle değil. Bu bizim ulusal geleneğimizden, ulusal genimizden doğan hakları. Yani hani doğanın verdiği haklar, ulusal hakları. Biz bunların üstünde birleşebilirsek ve bunun yanında da Kürtler dışında diğer insanların da demokratik haklarını üstüne koyarsak bu terazi çok ağır basar. Biz Türkiye'de sadece Kürdistan kurulsun, herkese baskı yapılsın demek istemiyoruz. Ve Kürdistan kurulması da sadece bugün bu güce de bağlı değildir. Bu dünyanın konjonktörü vardır, bu komşuların konjonktörü vardır, sömürgecilerin durumu vardır, bizim içimizdeki yetersizlikler söz konusudur. Fakat şunu diyoruz. Bir, devlet, evet. Devlet Kürtlerin de, Kürt milletinin de hakkıdır. Ama bunu ne zaman kuracaksın? Nasıl kuracaksın? Ayrı bir öyle. Ama devlet onların da hakkıdır.
Evet.
Bu normal bir haktır, doğal bir haktır. Ama bunu birlikte mi kuracaksın? Bunu ortak mı kuracaksın? Bunu bağımsızlık bir şekilde mi kuracaksın? Onu ne ben ne sen kimse karar veremez. Onu Kürt halkı karar verecek. Eğer tabii demokratik gelişirse, bu anlaşmalar sağlanırsa o zaman ne olur? O zaman bir referandum yapılır. Kürtler ne istiyor?
Evet.
Bu ülkede Türklerle, Araplarla, Çekerlerle, Pomaklarla birlikte mi kalmak istiyor? Yoksa ayrılmak mı istiyor? Yoksa efendim özellik mi istiyor? Otonomi mi istiyor? Artık bu konu, ama şu var, diyoruz ki devlet olma Kürtlerin de hakkıdır.
Evet. Bu evet.
Bu böyle. Evet. Bunu bir kere bakalım.
Ama bu sizin önceliğiniz değil, değil mi? Şu andaki sizin önceliğiniz bu Kürdistan İttifakı'nın önceliği bu değil şu anda.
Bir tanesi budur. Devlet olma hakkı. Devlet evet. Kurma ayrı.
Diğerleri hangisi?
Efendim?
Diğerleri hangisi? Bu bir, bu birincisi.
Bu bir. Yıllardır Kürtlere tanınmış bir bayrak, bir simgesi var. Bu artık Ararat'tan gelen, Mahabat'tan gelen, Barzan'dan gelen günümüze kadar ve dünya bunu artık kabullenmiş bir durumda olan bir Kürt bayrağı. Biz bunun üzerinde ısrarlıyız.
Bu Kürt bayrağı niçin? Nereye asılacak ki? Zaten şu anda belediyeler kayyum atanıyor sen kardeş. Ben bunu tam anlamadım. Hani talebinizi anlamadım.
Ben hani Kürtlerin bazı değerleri diyoruz ya, ulusal değerler.
Evet.
Bu da o değerler içerisindedir. Onu demek istiyorum.
Anladım. Yoksa hani bir binaya...
Hayır. Hemen git gel asalım demek istemiyorum.
Evet. Evet.
Onu bir değer olarak kabul etmemiz lazım.
Peki.
Ve diğerleri zaten herkesin üzerinde. Bu iki nokta belki biraz sıkışıklık yaratır tahmin ediyorum.
O Kürt partiler arasındaki görüşmelerde diyorsunuz değil mi?
Bunun... Evet. Anladım. Yani yoksa diğerleri hepimizin ortak talepleridir. Mesela Kürt dilidir, Kürt kültürüdür, Kürt toprağıdır, Kürt geçmişidir. Kürtlerin değerleri yani böyle.
Evet. Peki. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. İyi anlar diliyorum. Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.